Ayrım 16. Erzurum'a ilişkin buzlarının kilidi geç çözülen upuzun kışlar kalmış aklında. Gördüğünden değil, dinlediklerinden kalmış. Suna çok sonra fark etti Erzurum'un o ünlü karının, kışının, soğuğunun, yalnızca büyüklerin paylaştığı geçmişin bir parçası gibi kendisinde saklı kaldığını. O ve kardeşleri daha çok az tatillerinde gelirlerdi buraya çünkü. Uzun kış gecelerinde İstanbul'daki evin büfesinde sıra sıra duran kar kürelerinden birini eline alıp fal bakar gibi masal sesiyle anlatırdı annesi onlara. Erzurum'da günlerce aralıksız yağan karın zamanı ortadan kaldırıp kesin bir sonsuzluk duygusu verdiği o uzun kışlarda pencere camlarına tül gibi basan kar dantellerini, çatılardan sarkan, içinde soğuğun kesme elmas taşlar gibi ışıdığı buzdan kılıçları, sokak aralarında gezen kar küreyicilerinin kulaklarda çınlayan avazlarını, yoldan geçen atlı arabaların yaklaşıp uzaklaşan çıngıraklarını, boynuzlarının çatalı, buz bağlamış baygın gözlü geyikleri, açlıkla bilenmiş kurt ulumalarıyla bölünen tekinsiz uykuları, Suna'nın görüp bildiği yazların Erzurum'uysa başka bir yerdi. Olgun otlara özgü sütsü bir koku yayılıyor bahçeden. Kokuların maziyi çağırma gücünü biliyor Suna. Koyu yaprakların iyice gölgelediği arka bahçeye bakan pencerenin hemen yanı başındaki mermer tezgahlı aynalı komodinin üzerinde rengi yer yer soyulmuş mavi emaye su güğümü ile leğen duruyor. Suya bastırdığı süngerle boynunu, omuzlarını, gerdanını, kol içlerini siliyor. Bunu yaparken özel bir keyif duyuyor. Kendini eski zaman kadınları gibi hissediyor. Kaç gündür uykulu bir dalgınlık içinde uyuşup donuklaşmış bedeni canlanıyor suyun sertliğiyle. Arada bir aynayla buluşan bakışları içini diriltiyor. Çocukluğundan beri buraya her gelişinde bunu yapmaktan, leğendeki suyla, süngerle silinmekten hoşlanır, böylelikle kendini yabancı filmlerde oynuyormuş gibi hisseder. Tutkular içinde kalmış taşralı kadınların tavan pervanesi dönen odaların yaz sıcağında bunalıp serinlemeye çalıştıkları film sahneleri geçer gözlerinin önünden. O pervane kanatlarının vızıltılarını duyar gibi olur. Suyunu sıktığı süngeri yeniden üstünde gezdirerek tenindeki suyun fazlasını alıyor. Hareketlerindeki yavaşlık ruhuna iyi geliyor. Evin bütün odaları havalandırılmış. Eşyaların üzerindeki örtüler kaldırılmıştı. Evdeki bu hareketlilik Zekiye Hanım'ın üzerinden yılların ağırlığını almış, adımlarına hız, gövdesine yeğenilik kazandırmıştı. Hayatın eski günlere benzediği zamanlar neşelendirirdi onu. Bir koşu komşuya seyirtircesine eski zamanlara gidip gelir, gözleri o günlerin buğulu ışığıyla parlar, konuşurken sesi gencelirdi. Belki de hayat, herkes için gençlik demekti. Otlu peynirle yaptığı kağıt inceliğindeki gözlemelerin kokusu mutfaktan taşıp bütün evi kuşatırken kiler raflarının sıra sıra ev yapımı reçel kavanozlarıyla ışıldadığı, semaverlerin gümüşünün limon kabuklarıyla ovulup parlatıldığı, ışığı kıt sahanlıkta un elerken, havan döverken zararsız günlük dedikoduların yaptığı tasasız günler yeniden canlanır, hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu sanırdı insan. Şimdi hayal meyal hatırladığı bulgur, pirinç, keşkeklik yarma, torba yoğurdunda karılmış tarhana çuvallarının dizili durduğu kiler, ağzında çocukluğun afacan elleriyle şeker çuvalı eşeledikleri anlarda buluyor kendini Suna. Dişlerinin arasına sıkıştırdığı şekerle çayı hala kıtlama usulü içen Zekiye Hanım o zamanlar daha genç elbet. Suna'ya hep vaktinde iç çayını yoksa çayın canı sıkılır derdi. Zekiye Hanım'ın bu çeşit sözleri tıpkı sorduğu bilmeceler gibi çocuk aklını kamaştırırdı Suna'nın. Nice kışın ayazında sertleşmiş yüzü yaşına göre genç duruyor Zekiye Hanım'ın. Beli bükülmeden geziyor evin içinde. Eli hala süpürge tutuyor. iyice ovulup parlatılmış ince belli bardaklara dökülen çaylar, bir tek Erzurum'da böyle yakut rengi ışıyor sanki. Geçmişini hep patlatmış kestanelerle andığı, kocamış kuzinenin üstünde kapağını tıkırdatarak fokurdayan çaydanlığın havayı bulutlandıran buharı. Gözünün önüne düşen çocukluk anılarına başka türlü bir pus kazandırıyor. Eski yaz tatillerinin yılları birbirine karışmış. Nice bulanık anısı. Kafasında yer, tarih ve sıra değiştiriyor. Turşu küplerinden körpe hıyarlar aşırıp merdiven altlarında damakları kamaşarak kemirdikleri çocukluğun kekri tadı bugünmüş gibi aynı tazelikle aydınlatıyor içini. Bir kokuyla, bir tatla yeniden o yaşlara dönebiliyorsa insan, işte sonsuzluk budur. Demek ki hiçbir şey kaybolmuyor. Hatta ölünmüyor bile. Havanın boşluğunda geri gelmeyi bekliyor zaman. Hatta belki insan. Proust gibi bazı yazarları asıl şimdi okursa daha çok kavrayıp anlayabileceğini düşünüyor Suna. Gençken okunan kitaplarda insan zamanı fark etmiyor. Kitaplar senden zamanını bekliyor. Bu gözlerle bakıp durduğu fotoğraflar arasında evin çeşitli eşyaları da bulunuyor. Büyükleri fotoğraf çekmeyi öğrenirken onun zaten elinin altında hazır duran bu nesnelere çocukça bir ısrar ve kolaycılıkla dadandığını düşünmüş olmalılar. Oysa uzun bacaklı saksı sehpalarına, karpuz lambalara, orta vazolarına, pedallı dikiş makinesine, pompalı hava gazı ocağına, kömürlü demir ütülere, mutfak raflarında sıralı tencere, sahan, kuşhanelere varana dek her bir eşyayı kendi hikayesi ve konusu olan canlı nesneler olarak fotoğraflamayı başarmış annesi. Ona bunun neyin yaptırdığını anlamak mümkün değil ama yapmış. Bu eşyalar arasında Suna en çok şimdi elinde oyuncak gibi duran küçük demir ütüyü seviyor. O zamanlar annelerin küçük kızlarına ütü yapmayı öğretmeleri için yapılmış, onların küçük ellerine, incecik bileklerine ağır gelmeyecek ufak modeller bunlar. Aynı zamanda gömlek yakalarına, kol ağızlarına da bunlar basılırmış. Suna elindeki bu küçük demir ütüyü ancak bir insana duyulabilecek bir şefkatle tutuyor. Çünkü annesini özlüyor. O günlerdeki annesini. Bu eşyaların şimdisine dokunmak için tek tek gezdiği odalarda, zamanın bükümlenip geçmişe açıldığı esrarlı bir kapı arıyor sanki. Onlardaki hatıra kudretini kavradıkça eşyayla kurabileceği ilişkinin hem bu fotoğrafları hem de o zamanki annesini anlamasını kolaylaştıracağına inanıyor. Kendini 19. yüzyıl Rus romanlarından birindeymiş gibi hissetmesine neden olan eski bir Rus semaverini Alaaddin'in sihirli lambasıymış gibi dokunuyor ürpertiyle. Zaman bir yerinden çıt etsin istiyor. O kapı aralansın. Esrar yüzünü göstersin istiyor. Fotoğrafların birinde çenesinden itibaren yüzünün yarısına kadarı görünen anneannesinin sert hatlı elleriyle kucağında tuttuğu şu kırmızı kordelalı, hasırı tarazlanmış dikiş sepetine, daha çok Şark Ekspresi ile yolculuk edilen zamanlardan kalmış şu gardırop bavula. Üzerinde bir Van kedisinin uyukladığı küçük oygulu sandalyeye. Çekmecelerinde hala geçmişten kalmış sararmış faturaların, unutulmuş tayyare biletlerinin durduğu şu İngiliz işi yazı masasına bir zamanlar fotoğraflanmış olmalarının ışığında bakıyor. Bu ışık, etraftaki eşyaların her birini şimdi bambaşka bir görünürlükte yeniden anlamlandırıyor. Duvarlarda gösterişli çerçeveler içinde, yan yana dizili fotoğraflarda aile büyükleri, herkesi gören, anlayan bakışlarla bakıyorlar şimdiye. Geçmişte kalmış gözleri sanki her şeyi bağışlıyor. Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir gibi paşaların şimdi kim olduklarını unuttuğu tarih küskünü Enveri'ye, bıyıklı zabit portrelerinin durduğu odalardan geçip de geniş gölgeli ağaçların kuytusundaki bahçeye çıktığında hiç de şimdiki zamana gelmiş gibi hissetmiyor kendini Suna. Geçmişin koridorundan esen soğuk rüzgar peşini bırakmıyor. Annesinin çektiği şehrin tarihi ve turistik yapıları, civardaki çağlayanların, kır ve mesire yerlerinin manzarası, şehrin dört kapısının bulunduğu bölgeden çeşitli görüntülerden oluşan şehir fotoğraflarına baktıkça, kartpostal ile fotoğraf arasındaki ayrımı daha o yaşlarda derinden sezmiş olduğunu görüyor. Getirtmiş olduğu kitaplardan öğrendiği taze bilgilerle tartıyor bu fotoğrafları. Çifte minare, üç kümbetler, saat kulesi, Yakutiye medresesi gibi tarihi mekanları resimlerken, başlangıçta dönemin kartpostal gibi fotoğrafları anlayışına uygun, alışıldık, bildik bir çerçevelemeye gitmiş. Ama kısa bir süre sonra belli ki bu kolaycılıktan sıkılıp mekanın genel görünüşüne merkezden ayrılan optik bir kaydırmayla farklılık, derinlik katan kadraj çarpıtmalarına girişmiş. Nitekim içlerinde kartpostal görünüşlü olanlardan herhangi birini elinize aldığınızda Serhat şehrimizin tarihi ya da şirin bir köşe diye söz edebilecekken, sonradan çektiklerinde ya da öyle olduklarını düşündürenlerde bu tarihi yapılar bir giz bulutunu sarmaladığı şehrin kendi esrarının içinde kaybolmuş hayaletler gibi görünüyorlar. Fotoğrafların sesine kulak vermeyi bilirseniz, tekinsiz mekanlarda geçmişini arayan hayaletlerin uğultularını, zamanın ıslığını duymanız işten bile değil. Şehrin içinde ikinci bir şehir olduğunu ima eder gibi insanın gözünün içine bakan bu fotoğraflarda söz konusu bu yapılar, tarihin kumları içinde kalmış kayıp bir uygarlığın göz oyuklarına benziyorlar. Onlar her şeyi başka türlü hatırlıyor. Geçmişle başka türlü konuşuyorlar sanki. Dönemin teknik yetersizliklerinin kendi amaçlarının lehine işleyebileceğini sezmiş olabilir mi annesi? Örneğin, kimi banyo baskı zaaflarıyla vurgu kazanan siyah beyazın belirsiz geçişleri, su dökülmüş gibi duran gölgeler ve sert kontrastlar, birçok fotoğrafta büsbütün kül solgunu bir hayalet şehir havası vermiş Erzurum'a. Büyükleri o zamanlar onun acemiliğine yormuş olmalılar bunları. Oysa tümünde acemilik tekrarlarından değil de adeta seçilmiş bir tutumdan kaynaklandığını düşündüren ısrarcı bir aynılık var. Sanki annesi bu fotoğraflar aracılığıyla büyükleriyle ve dünyayla konuşmak istemiş. Bu tekrar ısrarcılığında bir çocuk inadıyla aynı dili zorlayıp durmasında karşısındakilerin onu dinlemediklerini, anlamadıklarını fark etmenin kederi olabilir mi? Yalnızlığı, hakiki yalnızlığı çektiği fotoğraflar aracılığıyla keşfetmiş olabilir mi? Suna, elindeki fotoğrafları kitaplardan okuduklarıyla yorumladıkça, yavaş yavaş annesinin bir zamanlar yokluğunu çektiğini, özlemini duyduğuna inandığı anlayışla ileri görüşlü bir büyüğü yerine geçtiğini hissediyor. Yaptıklarının anlamasını, onu takdir etmesini ve yüreklendirmesini beklediği bir aile büyüğü. Kendini tutamayıp yine kalkıyor masanın başından. Yanına gidiyor, annesinin saçlarını okşuyor. Bir çocuğu okşar gibi merhametle okşuyor. Doktorun sözleri, demans başlangıcı, yapacak bir şey yok, sabır ve metanet. Ertesi sabah çok erken uyanmış olarak yine fotoğrafları başına çökerken Zekiye Hanım, "Bari kahvaltı etseydin kızım," diyor Suna'ya. Yeni uyanmış gözlerin tazeliğiyle bakmak istiyor oysa. Gün gözlerini yormamışken, düşüncelerinin sesinden, içiyle konuşmaktan, Yorgun düştüğünü fark ediyor. Düşündüklerini bir deftere yazmaya karar veriyor. Okul yıllarındaki gibi bir harita metot defterini kahvaltıdan sonra çarşıya defter almaya çıkıyor. Çok erken kalktığı kimi sabahlar çıkıp şehrin çoğunluğunu uykudayken Erzurum'un sokaklarını annesinin gözleriyle gezdiği oluyor Sunan'ın. Bir şehrin insansızken daha çok görüldüğünü keşfediyor. Bir şehir en çok çıplakken görülüyor. Annesinden ödünç aldığı gözlerle bakıyor şimdinin Erzurum'unun boşalmış manzarasına. Fotoğraflarını çektiği bu dört kapılı şehrin hiçbir kapısından bir çıkış bulamadığını düşünüyor onun. Elinde makinayla sokak aralarında gezen, bakışları gözlerine büyük gelen o kız, her an bir köşe başında karşısına çıkıverecekmiş gibi geliyor. Tortum şelalelerinde, kömür madenlerinde bile fotoğraf çekmiş. Kız başına oralara kimlerle nasıl gitmiş aklı almıyor şimdi. Çarşı dönüşünde Zekiye Hanım'la birlikte soyup banyoya sokuyor annesini. Çocukken onun kendisini yıkadığı gibi yıkıyor, suyun şefkatini öğretircesine. Yıllardır annesini çıplak görmediğini fark ediyor. Son gördüğünde dipdiriydi. Annesinin çözülüp gitmiş göğüslerinde, başkalaşmış, sönmüş etinde kendi geleceğini düşünmeden edemiyor. Zamanın, kadınların etinden başka bir zalimlikle geçtiğini düşünüyor. Kocasıyla telefon konuşmaları uzuyor. Zekiye Hanım'a sorduğu sorular çoğalıyor. Eskiden "Huma gözlü Sunam" diye seslenirdi ona Zekiye Hanım. "Huma gözüne yaş değmesin" derdi. Suna gözleri her nemlendiğinde Zekiye Hanım'dan kaçıyor. Her gün önüne çektiği harita metot defterine yeni notlar düşüyor. Çocukluktan başlayarak kadınların çevrelerindeki her şeyi güzelleştirme, süsleme çabalarına eğitimlendirildikleri düşünülürse kadınca ya da kadınsı bile denemez annesinin fotoğrafçı duyarlılığına. Güzel göstermenin çektiğinin güzel görünmesini sağlamanın ötesinde bugünkü anlamda modern bir çaba bile sayılabilir onunki. Bir şey göstermekten çok bir duygu uyandırmayı, bir etki yaratmayı amaçlamış. Şairane, lirik, süsleyici çerçevelemelere başvurmamış. Hatta sanki bilerek bundan uzak tutmuş kendisini. Görüneni değil de görünenin işaret ettiğini ima etmeye çalışmış. Özellikle lise döneminde çektiği fotoğraflarda iyice ustalaştığı ve malzemesi üstünde iyice hakimiyet kazandığı görülüyor. Işığı öğrenmiş, fotoğraf ışığını, ergenliğin, genç kızlığın hülyasıyla yüzleri uzaklara, buralardan çok uzaklara gitmiş okul arkadaşlarının önlüklü, saçları fiyonklu fotoğraflarında insanın içine işleyen dokunaklı bir şeyler var. O yılların Erzurum'unda okul merdiveninin basamaklarından, şehir bahçesinin kameriyesine birçok mekanda, kendi hülyasının içinde kaybolmuş genç kızları çekmiş. Çocukları, yaşlıları poz verdikleri anlarda değil de dalıp gittikleri zamandan ve mekandan koptukları, donuklaşıp kaldıkları anlarda görüntülemiş. Bazen de gönülsüz oldukları sezilen tamamlanmış bir hareketin ortasında yakalamış onları. Sanki herkesi "Gözlerim dalıyor" dediği an çekmiş. Bu yüzden bütün fotoğraflarına sessizlik hakim. Bütün fotoğraflardan melek geçmiş. Bu anları yakalayabilmek için pusuya yatar gibi başlarında sabırla bekleyip bütün gün etraflarında kedi adımlarıyla dolaşmış olmalı. Bu fotoğrafları çeken o kızı getirmeye çalışıyor gözlerinin önüne. Neler düşünmüş olduğunu anlamaya çalışıyor. Fotoğrafların ortak melankolik ruhunu oluşturan bir dalgınlık hali hakim hepsinde. Sanki doğuya özgü bilgece bir dalgınlık bu. Bunu fark ettiğinde Sunan'ın içine bir bıçak usulca sokuluyor sanki. Annesi yıllar öncesinden bugünkü halini görmüş, çektiği fotoğraflarla kendi kaderini çağırmış olabilir mi? Ürperiyor. Tam salona girecekken kapı ağzında durup, "O bu anı nasıl çekerdi acaba?" diye düşünürken yakalıyor kendini. Annesine çorbasını içiriyor Zekiye Hanım. Arkadan vuran ışıkta iki kadının başları sihirli bir hareyle örülüyor sanki. Birden şimdi orada oturan kadınla fotoğraf çeken kızın iki ayrı kişi olduğunu ve bu fotoğrafları keşfettiği günden beri bu ikisinin zihninde bir türlü birleşemediklerini düşünüyor. Annesinin şimdisine de geçmişine de aynı derecede uzak, yabancı hissediyor kendisini. Annesinin insanların yüzlerine nasıl baktığını fotoğraflardan anlamaya çalışıyor. Bakıyor da bilinen anlamda portre fotoğrafı pek çekmemiş annesi. Yani kimseyi karşısına alıp doğrudan makineye baktırmamış. Olanlar da portre çekmenin bilindik retuine uygun fotoğraflar değil. İnsanların başı yana, arkaya kaymış ya da öne eğilmişken çekilmiş çoğu. Örneğin kanepe arkalığına dayanmış bir başın hafif uykulu, yana kaymış hali gibi çeşitli açıları taşıyan, başkaları tarafından kolayca kusurlu bulunabilecek fotoğraflar bunlar. Karşısında fotoğraf makinesi gören birinin tasarlayıp sunacağı pozlara izin vermeden, izlendiklerini bile bilmedikleri anlarda hazırlıksız yakalayarak görüntülemiş herkesi. İnsanların savunmasız anlarını, kendi kabuklarının içinde olup en çok kendilerine benzedikleri anları yakalamaya çalışmış daha çok. Sıkıldıkları, dalıp gittikleri, uyudukları, esnedikleri, kurdukları hayallerin ya da hiçbir şey düşünmüyor olmanın boşluğu içinde kaybolup gittikleri, belki de bu nedenle her zamankinden çok daha fazla kendileri oldukları başıboş anları yakalamış. Onların görmediği bir anda büyüklerini dikkatle süzen çocukların bakışı var bu fotoğraflarda. Bilgisi, görgüsü sağlam ama ruhu çocuk kalmış bir yetişkinin çekmiş olduğu fotoğraflarda denebilir bunlara.